Ayrım 9. Kız kardeşim için. Jodi Picoult. Sayfa 142. Anna. Oturma odamızda ailemizin görsel tarihine ayrılmış koca bir raf var. Herkesin bebeklik fotoğrafı, bazı vesikalıklar, tatil ve doğum günü fotoğrafları. Bunlar bana bir hapishane duvarındaki çentikleri hatırlatıyor. Zamanın geçtiğinin, hiçbirimizin yerinde saymadığının kanıtları. Çift taraflı çerçeveler var, tekler var, 20x25'likler, 10x15'likler. Bazıları akça ağaçtan yapılmış, bazıları oymalı, bir tanesi de çok şık bir cam mozaik. Jesse'nin fotoğraflarından birini elime alıyorum ki iki yaşlarına çekilmiş. Üzerinde bir kovboy kostümü var. Kimse buna baktığında sonuçta ortaya nasıl bir şey çıkacağını kestiremezdi doğrusu. Kate'in saçlı ve tamamen saçsız fotoğrafları var. Bir tanesinde bebekken Jesse'nin kucağında oturuyor ve bir diğerinde de annem havuz kenarında ikisini beraber tutuyor. Benim de fotoğraflarım var ama fazla değil. Bebeklikten 10 yaşıma tek karede ulaşıveriyorum. Belki de bunun nedeni benim 3. çocuk olmam ve onların da bir yaşam kataloğu tutmaktan sıkılmış ve yorulmuş olmalarıydı. Belki de unutmuşlardı. Bu kimsenin suçu değil. Çok önemli de değil ama bir taraftan da azıcık üzücü. Bir fotoğraf size mutluydunuz der ve ben de bunu görmek istiyorum. Bir fotoğraf size sen benim için öyle önemliydin ki elimdeki her işi bırakıp seni seyretmeye koştum der. Babam gece 11'de telefon ediyor ve gelip beni almasını isteyip istemediğimi soruyor. Annen geceyi hastanede geçirecek diye açıklıyor. Ama evde yalnız kalmak istemezsen gelip istasyonda uyuyabilirsin. Hayır, sorun değil diyorum. Bir şey lazım olursa Jesse var nasıl olsa. Doğru diyor babam, Jesse. İkimiz de bunun güvenilir bir tedbir planı olduğuna inanmış gibi davranıyoruz. Kate nasıl oldu diye soruyorum. Hala kendine gelemedi. İlaç verip uyuttular. Derin bir nefes aldığını duyuyorum. Anna biliyorsun diye söze giriyor. Ama birden arkadan tiz bir zil sesi ortalığı yıkmaya başlıyor. Tatlım gitmem gerek. Beni kulak dolusu bir sessizlikle bırakıp gidiyor. Bir süre telefonu öylece tutuyor, babamın botlarını giymesini ve pantolonunun askısını çekiştirmesini gözümde canlandırıyorum. İstasyonun kapısının tıpkı Alaaddin'in mağarası gibi açılmasını ve yolcu koltuğunda oturan babamla birlikte itfaiye kamyonunun sirenler çalarak dışarı çıkışını tasarruf ediyorum. Ne zaman işe gitse yangın söndürmek zorunda kalıyor. Tek ihtiyacım cesaret. Bir hırka kapıp evden çıkıyorum ve garaja yöneliyorum. Okulda bir çocuk vardı, Jimmy Stradbaugh. Tam bir zavallıydı. Her tarafı sivilceydi. Yetim Annie isminde evcil bir faresi vardı. Bir defasında fen dersinde akvaryuma kusmuştu. Kimse onunla konuşmazdı. Angutluk bulaşıcı olabilir diye korkulurdu. Ama sonra bir yaz saatinde çocuğa çok ciddi bir sinir sistemi hastalığı olan çoklu skleroz teşhisi kondu. Bundan sonra kimse Jimmy'ye kötü davranmadı. Koridorda karşılaştığınızda ona gülümserdiniz. Öğle yemeğinde yanınıza oturacak olursa selam verirdiniz. Sanki ayaklı bir trajedi olmak o güne kadarki tüm sefilliğini örtmüştü. Doğduğum andan itibaren ben ablası hasta kız oldum. Hayatım boyunca banka memurları bana ekstra lollipop verdiler. Tüm okul müdürleri adımı biliyordu. Kimse bana doğrudan kötülük yapmadı. Ben de herkes gibi olsaydım, insanlar bana nasıl davranırdı merak ediyorum. Belki tam manasıyla leş biriyim ama kimse de bunu açık açık yüzüme söyleyecek yürek yok. Belki de herkes benim kaba veya çirkin veya aptal olduğumu düşünüyordur ama bana iyi davranmak zorundalar. Çünkü beni bu hale getiren içinde yaşadığım koşullar olabilir. Şu an yaptığım şeyin benim gerçek doğam olup olmadığını merak ediyorum. Başka bir arabanın farları dikiz aynasından yansıyarak Jesse'nin gözlerinin çevresinde yeşil bir pilot gözlüğü varmış gibi görünmesine neden oluyor. Jesse bir elinin bileğini direksiyona koymuş, o şekilde kullanıyor. Bezgin. Saçlarını kestirmesi lazım, hem de bayağı kestirmesi. Araban duman kokuyor diyorum. Öyle ama dökülen viskilerin kokusunu örtüyor. Dişleri karanlıkta ışıldıyor. Ne oldu? Seni rahatsız mı etti? Biraz. Jesse üzerinden eğilerek torpido gözüne uzanıyor. Bir paket Meriç ve Zippo çıkarıyor, sigarasını yakıyor ve dumanını yüzüme üflüyor. Üzgünüm diyor, laf olsun diye, alakası bile yok aslında. Bana da bir tane verir misin? Ne vereyim? Sigara. Öyle beyazlar ki sanki fosforlu gibi duruyorlar. Sen sigara mı istiyorsun? Jesse gülüyor. Şaka yapmıyorum diyorum. Jesse tek kaşını havaya kaldırıyor ve sonra direksiyonu öyle keskin bir şekilde çeviriyor ki araba devrilecek sanıyorum. Yolun kenarında devasa bir toz bulutu içinde duruyoruz. Jesse iş lamba yakıyor ve paketi sallayarak bir tek sigara çıkartıyor. Parmaklarının arasında sigara bana çok narin geliyor. Bir kuşun incecik kemiği gibi. Onu bir aksistin tutacağı şekilde tutuyorum. İşaret parmağımla orta parmağımın arasında. Elimi kaldırıp dudaklarıma götürüyorum. Önce yakman gerek diye gülüyor ve zippoyu yakıyor. Önümde yanan bir aleve doğru eğilmem söz konusu bile olamaz. Kesin sigarayı yerine saçlarımı yakarım. Sen yapsana benim için diyorum. Olmaz. Öğreneceksen adam gibi en baştan öğren. Çakmağı tekrar yakıyor. Sigarayı ateşe değdiriyor. Jesse'den gördüğüm gibi sertçe içime çekiyorum. Göğsüm patlayacak gibi oluyor ve öyle şiddetli öksürüyorum ki boğazımda ciğerlerimi tadını hissedebiliyorum. Pembe ve süngerimsi. Jesse kahkahalara boğuluyor ve ben düşürmeden sigarayı elimden çekip alıyor. İki derin nefes çekiyor ve sonra pencereden atıyor. İyi denemeydi. diyor. Sesin boru gibi çıkıyor. Bu mangal yalamak gibi bir şey. Ben nasıl nefes alınacağını hatırlamaya çalışırken Jesse tekrar yola koyuluyor. Neden böyle bir şey yapmak istedin? Omu silkiyorum. Ne bileyim, ben de bir deneyeyim dedim. Kural tanımazlık listesi filan lazımsa ben sana yapayım bir tane. Jesse cevap alamayınca dönüp bana bakıyor. Anla diyor, yanlış bir şey yapmıyorsun. O sıra hastanenin otoparkına varıyoruz. Doğru şeyi de yapmıyorum diyorum. Kontağı kapatıyor ama arabadan çıkmaya yeltenmiyor. Mağaranın ağzını koruyan ejderhayı hesaba kattın mı? Anlayacağım dilden konuşur musun? Yani büyük ihtimalle annem Kate'in 2 metre ötesinde uyuyordur. Siktir. Derdim annemin beni kovması değil ama Kate'le yalnız kalmama da hayatta izin vermeyecektir ve şu anda en çok istediğim şey bu. Jesse bana bakıyor. Kate'i görmek senin kendini daha iyi hissetmeni sağlamayacak. Onun iyi olduğunu, en azından şimdilik neden öğrenmem gerektiğini açıklamanın hiçbir yolu yok. Bu durumuna son verecek adımlar atmış olmama rağmen. Ama en azından bir defalık olsun birileri beni anlıyor. Jesse arabanın camından dışarı bakıyor. Bana bırak diyor. 11 ve 14 yaşındaydık ve Guinness Rekorlar kitabına girmeye çalışıyorduk. Yanakları erik gibi sertleşeni ve gözleri kırmızıdan başka bir şey göremez olanı dek birlikte Amut'ta bekleyen bizden başka iki kız kardeş daha kesinlikle olamazdı. Kate tıpkı bir peri gibi görünüyordu. Kolları, bacakları her yeriyle. Yere eğilip de ayaklarını yukarı diktiğinde tıpkı duvarda yürüyen bir örümcek gibi narindi. Benim yer çekimiyle savaşımsa biraz kalasçaydı. Birkaç saniye sessizce dengede durduk. Keşke kafam daha yassı olsaydı dedim, alnımın iyice ezildiğini hissederken. Sence süre tutması için eve birini mi gönderirler? Yoksa bizim video kaset filan mı yollamamız gerek? Bize söylerler herhalde. Kate kollarını kırarak dirseklerine dayanmaya başladı. Sence ünlü olur muyuz? Today Show'a çıkabiliriz. Ayaklarıyla piyano çalabilen 11 yaşındaki bir çocuk bile çıkmıştı, hatırlasana. Bir saniye durup düşünüyor, annem pencereden düşen bir piyanonun altına kalıp ölen birini tanıyormuş. Bu doğru değil. Bir insan neden bir piyanoyu pencereden assın ki? Doğru, git sor istersen. Hem piyanoyu dışarı çıkarmıyor, içeri sokmaya çalışıyorlarmış. Bacaklarını duvara dayayıp katladı, bu haliyle sanki baş aşağı oturuyormuş gibi görünüyordu. Sence en iyi ölüm biçimi hangisidir? Bundan bahsetmek istemiyorum dedim. Nedenmiş? Ben ölüyorum. Sen de ölüyorsun. Ben kaşlarımı çatınca Kate, yalan mı dedi. Sonra sırıttı. Ben yalnızca bu konuda senden daha yetenekliyim, o kadar. Bu çok aptalca bir konu. Şimdiden elimin asla erişemeyeceği yerlerimin kaşınmasına neden olmuştu. Belki de en iyisi uçak kazası diye fikir yürüttü Kate. Yani uçağın düştüğünü fark ettiğinde korkunç bir şey olur. Ama sonra bir anda her şey biter ve toza dönüşürsün. Uçak kazalarında insanlar buhar olup uçarken ağaçların üstünde filan kıyafetini nasıl buyuyorlar ya da kara kutuları. Başım yavaş yavaş zonklamaya başlamıştı. Kapa çeneni Kate. Kate bir örümcek gibi emekleyerek duvardan indi ve yüzünde mutlu bir ifadeyle yere oturdu. Bir de uykuda gitmek var ama bu çok sıkıcı olurdu. Kapa çeneni diye tekrarladım. Sadece 22 saniye durmamıza kızmıştım. Şimdi en baştan rekor denememiz gerektiğine kızmıştım. Doğruldum ve yüzümü örten saç çumağından kurtulmaya çalıştım. Normal insanlar oturup ölümü düşünmezler biliyorsun. Yalancı. Herkes ölümü düşünür. Herkes senin ölümünü düşünüyor dedim. Odaya öyle bir sözsüzlük çöktü ki acaba başka bir rekor mu denesek diye düşündüm. Mesela en uzun süre nefeslerini tutan iki kız kardeş. Sonra Kate'in yüzünde çarpık bir gülümseme belirdi. Olsun dedi. En azından şimdi doğru söyledin. Jesse eve dönebilmem için bana $20 veriyor. Çünkü planındaki tek pürüz bu. Bu işi yaptıktan sonra eve arabasıyla dönmeyecek. Asansöre binmeyip 8. kata merdivenlerden çıkıyoruz. Çünkü böylece hemşirelerin bulunduğu yerin önüne değil arkasına çıkabiliriz. Jesse beni üzerlerinde hastanenin adı yazan plastik yastıklar ve çarşaflarla dolu bir çamaşır dolabına sokuyor. Bekle diye sesleniyorum. Arkasından tam gitmek üzereyken doğru zamanı nasıl bileceğim? Jesse soruma gülüyor. Anlarsın, güven bana. Cebinden gümüş bir matara çıkarıyor. Babama şefin hediye ettiği ve 3 yıl önce kaybolduğunu zannettiği matara. Kapağını açıyor ve gömleğinin ön tarafına bütün viskiyi boca ediyor. Sonra koridor boyunca yürümeye başlıyor. Aslında yürümek fazla iyimser bir ifade. Jesse bir bilardo topu gibi duvardan duvara çarpıyor ve koca bir temizlik arabasını yere deviriyor. Anne diye bağırıyor. Anne neredesin? Sarhoş falan değil ama mükemmel taklit yapabiliyor. O anda kim bilir kaç defa gecenin bir yarısı odamın penceresinden bakıp onu fundalara kusarken gördüğümü hatırlıyorum. Belki bunları da sırf gösteriş amaçlı yapıyordu. Hemşireler kovandan fırlayan arılar misali masalarından kalkıp yarı yaşlarında ama onlardan 3 kat daha güçlü bir çocuğu zaptetmeye çalışırken o çocuk kenarda duran rafı yere çalarak ortalığı öyle bir ayağa kaldırıyor ki çıkardığı gürültü kulaklarımı çınlatıyor. Hemşire masasının ardında alarm zilleri tıpkı bir telefon santrali gibi çalmaya başlıyor. Etrafa tekmeler savurup sağa sola saldıran Jesse'yi zaptetmek için gececi hemşirelerin 3'ü de ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Kate'in yattığı odanın kapısı açılıyor ve uykulu gözleri kıpkırmızı olan annem dışarı çıkıyor. Jesse'ye bakıyor ve işlerin aslında daha da kötüye gidebileceğini fark ettiği o anda yüzü öylece donup kalıyor. Jesse başını ondan yana çeviriyor. Dev bir boğa misali, sonra yüz ifadesi yumuşuyor. "Vay anne," diye selamlıyor onu ve suratına yavşakça gülüyor. "Çok özür dilerim," diyor annem hemşirelere. Jesse güç bela ayağa dikilip kollarını boynuna dolarken annem gözlerini kapatıyor. "Kantinden kahve alabilirsiniz," diye öneride bulunuyor bir hemşire. Annem o kadar utanmış durumda ki ona cevap dahi veremiyor. Sadece bir teknenin dibine yapışmış bir midye misali üstüne yığılmış Jesse ile birlikte asansöre doğru ilerliyor ve sanki kapıların daha çabuk açılmasını sağlayacakmışçasına umutsuz bir çabayla çağırma düğmesine tekrar tekrar basıyor. Gittikleri zaman benim için her şey çok kolay oluyor. Hemşirelerden biri çağrı düğmelerine basan hastalara bakmak için koştururken diğerleri masalarına oturup sanki iskambil oynuyormuşçasına Jesse ve zavallı anneme dair görüş alışverişine koyuluyorlar. Çamaşır dolabından çıkıp ayaklarımın ucuna basa basa koridorda ilerlerken ve ablamın odasına sızarken benim olduğum tarafa bakmıyorlar bile. Kate'in hastanede olmadığı bir şükran gününde gerçekten de normal bir aileymişiz gibi davranmıştık. Televizyondaki kutlama geçidini İzledik, dev bir balon çılgın bir rüzgara av olup bir NYC trafik lambasına dolanıp kalmıştı. Evde kendi es suyu, sosumuzu yaptık. Annem hindinin lades kemiğini masaya getirdi ve kimin tutuşacağı konusunda birbirimize yarıştık. Sonunda bu onur Kate ve bana bahşedildi. Kemiği şöyle sıkıca bir tutacaktım ki annem yanıma sokuldu ve kulağıma fısıldadı. Ne dileyeceğini biliyorsun değil mi? Bunun üzerine gözlerimi sıkıca kapadım ve Kate'in iyileşmesini diledim. Oysaki öncesinde bir CD çalar istiyordum ve sonunda iadesi kazanamadığımdan dolayı haince bir memnuniyet duydum. Yemekten sonra annem bulaşıkları yıkarken babam da 2-2 Amerikan futbolu oynamak için bizi bahçeye çıkardı. Ama bu oyunda kural topla koşanı yere devirmek yerine sadece dokunmaktı. Annem de bahçeye çıktığında Jesse ve ben 2 gol atmıştık bile. Bana rüya gördüğümü söyleyin dedi annem. Başka bir şey söylemesine de gerek yoktu aslında. Hepimiz Kate'in normal bir çocuk gibi yere yuvarlanıp sonra hasta bir çocuk olarak kanamasının kontrol altına alınamadığına kaç kere tanık olmuştuk. Aman Sera, babam gülümsemesini voltajını yükseltti. Kate benim takımımda. Rakibin ona dokunmasına müsaade eder miyim hiç? Sonra babam kasıla kasıla anneme doğru yürüdü ve onu öyle uzun ve yavaş öptü ki benim bile yanaklarım kızardı. Zira komşuların bizi gördüğünden adım gibi emindim. Babam başını kaldırdığında annemin gözleri daha öyle hiç görmediğim bir renge bürünmüştü ve o rengi bir daha da görmedim sanırım. Bana güven dedi babam ve topu Kate'e fırlattı. O gün toprağın oldukça soğuk olduğunu hatırlıyorum. Kışın ilk belirtisi. Babamın beni kovalamasını hatırlıyorum. Yakalarken kendisini üzerime ağırlığını değil de sıcaklığını verecek şekilde ayarlıyordu. Annemin her iki takımda destekleyen tezahüratlar yaptığını hatırlıyorum. Sonra topu Jesse'ye attığımı hatırlıyorum ama Kate araya girdi. Top kucağına inerken ve babam koşup golü atması için ona bağırırken yüzünde tam bir şok ifadesi vardı. Kate var gücüyle koşmaya başladı ve neredeyse başarıyordu ki Jesse arkasından fırlayıp üzerine atladı, onu yere çaldı ve altında ezdi. O an tüm dünya durdu. Kate kolları ve bacakları dört açılmış, kımıldamadan yatıyordu. Babam bir solukta yanlarına koştu, Jesse'yi itip kalkmaya başladı. Senin neyin var, delirdin mi? Unuttum. Annem, neren acıyor Kate, kalkabiliyor musun? Ancak Kate yüzüstü döndüğünde gülümsüyordu. Hiçbir yerim acımıyor, harikayım. Annemle babam birbirlerine baktılar. İkisi de Kate'i benim gibi, Jesse gibi anlayamamışlardı. Kim olursanız olun, içinizde keşke başka birisi olsaydım diyen bir sesin olduğunu anlayamıyorlardı. Ve bir milisaniyeliğine de olsa bu dileğiniz gerçekleştiğinde o bir mucizedir. Unutmuş işte, dedi Kate ve sırt üstü uzanıp soğuk güz güneşini seyredaldı. Hastane odaları hiçbir zaman tam karanlık olmaz. Bir felaket olasılığına karşı hemşirelerle doktorların yollarını bulabilmeleri için her zaman yatağın arkasında ışığı yanan bir panel olur. Tüpler ve borular değişse de Kate'i buna benzer bir yatakta yüzlerce defa görmüştüm. Her defasında gözümü hatırladığımdan daha küçük görünür. Olabildiğince nazik bir şekilde yanına oturuyorum. Kate'in boynundaki ve göğsündeki damarlar bir yol haritası gibi, hiçbir yere varmayan otoyollar. Kendimi o sahtekar lösemi hücrelerinin dolaşım sisteminde adeta bir dedikodu gibi dolaştıklarına inandırıyorum. Kate gözlerini açtığında neredeyse yataktan düşüyordum. Bu sanki Exorcist'ten fırlamış bir sahne gibiydi. Anna, diye sesleniyor. Tam gözlerimin içine bakıyor. Onunla çocukken Jesse'nin bizi çok yaşlı bir kızılderili hayaletinin yanlışlıkla evimizin altına gömülen kemiklerini geri almaya geldiğini inandırmasından beri hiç bu kadar korkmuş görmemiştim. Bir kız kardeşiniz varsa ve o ölüyorsa kardeşiniz olduğunu söylemekten vaz mı geçersiniz? Yoksa siz denklemin diğer yarısı yok olsa bile hep onun kardeşi misinizdir? Dar ama ikimizi de alacak kadar büyük olan yatağa tırmanıyorum. Başımı Kate'in göğsüne yaslıyorum. Kateterine o kadar yakınım ki Kate'in içine damlayan sıvıyı görebiliyorum. Jesse yanılıyor. Kendimi daha iyi hissedeceğim için Kate'i görmeye gelmedim. Geldim çünkü o olmadan kim olduğumu hatırlamakta zorlanıyorum. Perşembe. Sen eğer aklı başında olsaydın, yıldızlar işaretler gönderiyor ve her biri çok korkunç dediğimde bana dönüp de şu cevabı vermezsin. Gece harika bir şeydir. D.H. Lawrence, Under the Oak. Brian, ilk başta alevlerin ortasına mı yoksa bir duman cehennemine mi gittiğimizi asla bilemeyiz. Geçen gece saat 2.46'da üst kat ışıkları yandı. Sirenler de çalmaya başladı ama ben onların her zaman duyduğumu söyleyemem. 10 saniye içinde giyinmiş ve istasyondaki odamdan çıkıyordum. 20 saniye içinde koruyucu giysimi kuşanmaya koyulmuş, uzun esnek askılarımı takıyor ve paltomun kaplumbağa kabuğunu üstüme çekiyordum. 2 dakika geçtiğinde Caesar kamyonu Upper Darby caddelerinde sürüyordu. Polly ve Red yangın muslukçusu ve pompacı olarak arkadaydı. Bir süre geçince bilincimiz ufak ufak yerine geldi. Nefes almamızı sağlayan aletleri kontrol etmeyi akıl ettik. Eldivenlerimizi taktık. Gittiğimiz evin Huntington Drive'da olduğunu bildiren bir rapor aldık. Bir bina ya da ev yangınına gidiyorduk. Buradan sola dön dedim Caesar'a. Huntington benim evimden 8 blok ötedeydi. Ev tıpkı bir ejderhanın ağzına benziyordu. Caesar elinden geldiğince evin etrafından dolaşıp bana üç tarafı da göstermeye çalıştı. Sonra hepimiz kamyondan indik ve bir an için yangına baktık. Goliath'ın karşısına dikilmiş dört Davut gibiydik. 2.5 inçlik bir hortum hazırla dedim. Bu gecenin motorlu pompa operatörü olan Caesar'a. Eteğine yapışmış üç çocukla gecelikli bir kadın bana doğru koşturuyordu. Gözyaşlarını boğulmuştu. Mija diye çığlıklar atıyordu eliyle evi işaret ederken. Mija. Donde esta? Yalnızca yüzümü görebilsin diye tam önüne dikildim. Quantos anos tiene? Kadın ikinci kattaki bir pencereyi işaret ediyordu. Tres diye haykırdı. Yüzbaşım diye bağırdı Caesar. Biz hazırız. Yaklaşan ikinci bir kamyonun sesini duydum. Bize desteğe gelmişlerdi. Red, çadının kuzeydoğu köşesine bir havalandırma deliği aç. Polly, su sıkmaya hazır ol ve ilk fırsatta harekete geç. İkinci katta bir çocuk kalmış. Kurtarabilir miyiz diye bakmak için içeri giriyorum. Tabii benimkisi filmlerdeki gibi körü körüne bir dalış. Kahramanın gidip Oscar'ı kaptığı bir sahne değildi. İçeri girersem ve merdivenler çökerse, binanın kendisi çökerse, mekanın sıcaklığı her şeyin patlayabilir ve parlayı bir hale gelmesine sebep olursa. Bu gibi durumlarda geri çekilir ve adamlarıma benimle birlikte çekilmelerini emrederim. Kurtarıcının güvenliği, kurtarılacak olanın güvenliğinden daha önceliklidir. Her zaman. Ben bir ödleyim. Bazen vardiyan bittiğinde doğrudan evime gitmek yerine hortum sararım veya nöbeti devralacak ekip için taze kahve yaparım. Her gece 2 ya da 3 defa yatağımdan kaldırıldığım bir yerde neden daha fazla huzur bulduğum hep merak etmişimdir. Sanırım sebebi itfaiye istasyonunda acil durumların beni endişelendirmemesi. Çünkü zaten bunların olması gerekiyor. Evin kapısından girdiğim anda ise acaba ne olacak diye endişelenmeden duramıyorum. Bir defasında Kate 2. sınıfa giderken resim dersinde başlarının üzerinde hali olan bir itfaiyeci çizmişti. Sınıf arkadaşlarına benim yalnızca cennete gitmeme izin vereceklerini, çünkü cehenneme girersem oradaki tüm ateşleri söndüreceğimi anlatmış. O resmi hala saklıyorum. Bir kaseye bir düne yumurta kırıyor ve hızla çırpmaya başlıyorum. Domuz pastırması şimdiden ocakta cızırmaya başladı bile. Krepler için de ızgara ısınıyor. İtfaiyeciler yemeklerini birlikte yerler ya da en azından yemeye çalışırlar. Sirenler çalmadan önce. Bu kahvaltı hala duşta dün gecenin anılarını tenlerinden çıkartmaya çalışan adamlarım için güzel bir ödül olacak. Arkamdan ayak seslerinin yaklaştığını işitiyorum. Bir sandalye çek diye sesleniyorum omzumun üstünden. Hazır sayılır. Teşekkür ederim, almayayım diyor bir kadın sesi. Rahatsızlık vermek istemem. Elimdeki spatulayı savurarak geriye dönüyorum. Burada bir kadın sesi duymak şaşırtıcı. Sabahın 7'sinde gelen bir kadın ise daha da ilginç. Ufak tefek bir kadın. Gür saçları bana bir orman yangını hatırlatıyor. Parmaklarında bir sürü parlak gümüş yüzük var. Yüzbaşı Fitzgerald. Ben Julia Romano. Anna'nın davasına atanan vasiyim. Sarah bana ondan bahsetmişti. İşler kızıştığında yargıcın sözüne kulak vereceği kadın. Nefis kokuyor diyor gülümseyerek. Yanıma geliyor ve elimden spatulayı alıyor. Kimsenin yardım almadan tek başına yemek pişirmesini seyredemem. Genetik bir anormallik bu. Kadının buzdolabına girip ne var ne yok iyice gözden geçirmesini seyrediyorum. O kadar malzeme arasından bir kavanoz yaban turpu bulup geliyor. Konuşmak için birkaç dakikanız olduğunu umuyordum. Elbette, yaban turpu mu? Yumurtaların içine elindekinden bayağı bir boşaltıyor ve sonra baharatlıktan portakal kabuğu rendesiyle acı biber alıyor ve bunları da karışıma serpiyor. Kate nasıl? Izgaranın üzerine biraz hamur döküyor ve kabarıp balon gibi şişmesini izliyorum. Alt üst ettiğimde pürüzsüz, sütlü kahverengi bir yüzey ortaya çıkıyor. Bu sabah Sara ile konuştum bile. Kate'in gecesi olaysızmış. Sera'nınki değil ama. Ancak bunun sebebi Jesse'ymiş. Bir bina yangınında ya üstünlüğü elde edeceğinizi ya da teslim edeceğinizi bildiğiniz bir an gelir. Tavandaki bir parçanın düşmek üzere olduğunu, merdivenlerin yanıp tükenmekte olduğunu ve sentetik halının eriyip botlarının tabana yapıştığını fark edersin. Bütün bunların toplamı üstün gelir ve işte o anda geri adım atar ve her yangının senin yardımın olmadan da kendi kendini tüketip yok edeceğini hatırlamak için kendini zorlarsın. Bugünlerde altı koldan yangınla savaşıyorum. Önüme baktığımda Kate'in hastalığını görüyorum. Arkama bakıyorum ve Anna ile avukatını görüyorum. Jesse'nin sünger gibi içki içmediği tek zaman uyuşturucudan kafasının iyi olduğu zaman. Sera ise uçan kuştan medet umuyor. Benimse üzerimde koruyucu giysim var, güvenli. Elimde onlarca kanca, demir ve çubuk bulunuyor ve hepsi de zarar verme amaçlı aletler. Oysa asıl ihtiyacım olan hepimizi birleştirecek bir şeyler. Yüzbaşı Fitzgerald, Brian, Julia Romano'nun sesi beni daldığım uykudan uyandırıp hızla duman dolan bir mutfağa buyur ediyor. Önüme geçiyor ve ızgarada yanan krepleri kenara çekiyor. Hay aksi. Eskiden krep olan kümürleşmiş yuvarlığı lavaboya atıyorum. Oradan bana tıslıyor. Kusura bakmayın. Sanki açıl susam açıl demişim gibi bu iki sözcük ortamı değiştiriyor. İyi ki yumurtalar var diyor Julia Romano. Yanan bir evde altıncı hissiniz öne çıkar. Duman yüzünden önünüzü göremezsiniz. Alevlerin gürlemesinden başka bir şey duyamazsınız. Herhangi bir şeye dokunamazsınız çünkü bu sonunuz olur. Önümde Polly hortumun başına adamları yerleştirdi. Bir sıra itfaiyeci ona destek veriyordu. Tazik verilmiş bir yangın hortumu ağır eşek ölüsü gibi bir nesnedir. Alevlerin henüz bulaşmadığı merdivenlerden ilerledik. Bu yangını Red'in çatıyı açtığı delikten dışarı açmaya niyetliydik. Etrafı çevrilen her şey gibi yangının da doğal bir kaçma işgüdüsü vardır. Ellerimin ve dizlerimin üzerine çöküp koridorda emeklemeye başladım. Çocuğun annesi soldan üçüncü kapı demişti. Yangın tavanın diğer yanında çatıdaki deliğe doğru ilerliyordu. Tazikli suyu verdikçe beyaz buharlar diğer itfaiyecileri ürküyordu adeta. Çocuğun odası açıktı. Adını seslenerek içeri emekledim. Penceredeki büyük bir figür tıpkı bir mıknatıs gibi beni kendine çekti. Ancak fazla büyük bir oyuncak hayvan olduğu anlaşıldı. Dolapların içleri ve yatağın altına baktım ama kimse yoktu. Tekrar koridora çıktım ve az daha yumruk kalınlığındaki hortuma takılıyordum. Bir insan düşünebilirdi, yangınsa düşünemezdi. Bir yangın belirli bir yol izlerdi, bir çocuk izlemezdi. Çok korksam nereye giderdim? Hızla hareket ederek kafamı koridor boyundaki kapılardan içeri uzatmaya başladım. Bir tanesi pembe boyalı bir bebek odasıydı. Bir diğerinde her yere matchbox arabalar yayılmıştı ve ranzalar vardı. Bir tanesi ise oda bile değil. Büyükçe bir dolaptı. Ebeveyn yatak odası merdivenlerin uzak köşesindeydi. Çocuk olsaydım böyle bir durumda anneme koşardım. Diğer yatak odalarının aksine burası kalın, simsiyah bir dumanla kaplıydı. Yangın kapının alt tarafını hafifçe yakmıştı. Kapıyı açtım. İçeri hava dolmasına neden olacağımı biliyordum. Bunun yanlış olduğunu biliyordum ama tek seçeneğimdi. Tahmin ettiğim şekilde için için yanan kapı parladı ve girişi alevler kapladı. Tıpkı bir boğa gibi ortasına saldırdım. Korların başlığımdan aşağı paltomun üstüne yağmur gibi indiğini hissediyordum. Louisa diye bağırdım. Odayı dolaşıp gardırobu buldum. Sertçe kapağını vurup tekrar seslendim. Derinden geliyordu ama içeriden de kapıyı vurulduğunu duymuştum. Biz şanslıydık aslında diyorum Julia Romano'ya. Muhtemelen benden duymayı hiç beklemeyeceği bu sözleri sarf ederek. Uzun süren durumlarda Sera'nın ablası çocuklara göz kulak oluyor. Daha kısa seferlerde ise değişmeli yapıyoruz. Sera bir gece hastanede Kate'le kalıyor. Ben diğer çocuklarla ya da tam tersi. İşler şimdi daha kolay. Artık çocuklar kendi başlarının çaresine bakabilecek kadar büyüdüler. Bunu söylediğimde elindeki küçük deftere bir şeyler not alıyor ve bu benim sandalyemde huzursuzca kıpırdanmama neden oluyor. Anna sadece 13 yaşında. Evde tek başına kalmak için çok mu küçük yani? Sosyal hizmetler böyle söyleyebilir ama Anna farklıdır. Anna yıllar önce büyüdü. Sizce Anna iyi mi? Bana kalırsa şey olsaydı dava filan açmazdı diyorum tereddütle. Yani Sera ilgi çekmek istediğini söylüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Zamandan çalmak için ağzıma bir çatal dolusu yumurta tıkıştırıyorum. Yaban turpu şaşırtıcı bir şekilde güzel gitmiş. Portakal kabuğunu öne çıkarmış. Julia Romano'ya bunu söylüyorum. Peçetesini katlayıp tavanın yanına bırakıyor. Soruma cevap vermediniz Bay Fitzgerald. Bunun bu kadar basit olduğunu sanmıyorum. Çatal bıçağımı dikkatle elimden bırakıyorum. Sizin kardeşiniz var mı? Evet, 6 abim ve bir ikiz kız kardeşim var. Bir ıslık koyu veriyorum. Annenize babanıza peygamber sabrı olmalı. Omuz silkiyor. İyi bir halk katoliktirler. Nasıl başardıklarını bilmiyorum ama hiçbirimiz ters yollara sapmadık. Her zaman böyle mi düşündünüz diye soruyorum. Çocukken mesela aranızdan bazılarını kayırdıklarını hiç düşünmediniz mi? Yüzü geriliyor, çok hafifçe ama. Onu böyle bir noktaya sürüklediğim için kendimi kötü hissediyorum. Hepimiz, tüm çocuklarımız eşit miktarda sevmeniz gerektiğini biliriz ama işler her zaman böyle gitmeyebilir. Ayağa kalkıyorum. Biraz zamanınız var mı? Sizi birisiyle tanıştırmak istiyorum. Geçen sene kara kışın ortasında şehir dışında yaşayan bir adamla ilgili bir ambulans çağrısı almıştık. Kendisine bir garaj yolu yapması için tuttuğu müteahhit onu bulmuş ve 911'i aramış. Anlaşılan adam önceki gece otomobilden çıkmış, kayıp düşmüş ve çakılların üstünde donup kalmış. Onu bir kar birikintisi zanneden müteahhit az daha arabasıyla üstünden geçecekmiş. Olay mahalline vardığımızda adam neredeyse 8 saattir dışarıdaydı ve nabzı olmayan bir buz kütlesiydi. Dizleri bükülüp kalmıştı. Bunu iyi hatırlıyorum. Çünkü en sonunda onu yattığı yerden söküp sedyeye koyduğumuzda bacakları öylece havaya dikilmiş duruyordu. Ambulansın kaloriferini yükselttik ve onu içeri koyup giysilerini kesmeye başladık. Hastaneye nakil için gerekli evrakları düzenlemeye başladığımızda adam oturmuş bizimle sohbete başlamıştı. Size bunu her şeye rağmen mucizelerin gerçekleşebileceğini görmeniz için anlatıyorum. Bu bir klişe ama itfaiyeci olmamın birinci sebebi insanları kurtarmak istememdi. Bu yüzden kollarımda Luisa ile alev kusan o kapıdan çıkıp da bizi gören annesi dizlerinin üzerine çöktüğünde işimi yaptığımı ve iyi yaptığımı biliyordum. Anne kızının koluna bir serum bağlayan ve ona oksijen veren ikinci ekipten bir sağlık memurunun yanı başına çöküverdi. Çocuk öksürüyordu, korkmuştu ama iyi olacaktı. Yangın tamamen söndürülmüştü. Çocuklar içeride kurtarılabilecek durumdaki eşyaları çıkarıyor ve etrafı kontrol ediyorlardı. Duman gece semasına bir perde çekmişti. Akrep takım yıldızından tek bir yıldız bile seçemedim. Eldivenlerimi çıkardım ve ellerimle daha saatlerce yanacak olan gözlerimi ovuşturdum. İyi iş çıkardın dedim tortumu toplayan Red'e. Sen de çocuğu iyi kurtardın yüzbaşım dedi cevap olarak. Luisa annesinin beklediği gibi kendi odasında olsa daha iyi olurdu tabii ama çocuklar hiçbir zaman durmaları gereken yerde durmazlar. Arkanıza dönmenizle birlikte onu odasında değil de dolaba saklanmış halde bulursunuz. Dönüp bir de bakarsınız ki 3 yaşındayken 13 olmuş. Ebeveynlik aslında sadece bir izleme meselesi. Çocuklarınızın bir sonraki hareketlerini göremeyeceğiniz kadar uzaklaşmamalarını umut etmekten ibaret. Başlığımı çıkardım ve boyun kaslarımı esnettim. Bir zamanlar bir ev olan yapıya baktım. Birden birisinin parmaklarının elimi kavradığını hissettim. Bu evde yaşayan kadın gözleri yaşlı, yanı başımda dikiliyordu. En küçük çocuğu hala kucağındaydı. Diğer çocukları Red'in gözetiminde itfaiye kamyonunda oturuyorlardı. Kadın hiçbir şey söylemeden elimi kaldırıp öptü. Montumdan bulaşan kurum yanığında siyah bir leke bıraktı. Hiç önemli değil dedim ona. İstasyona dönerken Caesar'a uzun yoldan gitmesini söyledim. Böylece evimin olduğu caddeden geçebilecektik. Jesse'nin cipi garaj yolunda duruyordu. Evde hiç ışık yoktu. Anna'nın her zamanki gibi örtüyü çenesine kadar çekmiş olduğunu kafamda canlandırdım. Kate'in yatağı ise boştu. Tamam mıyız Fitz diye sordu Caesar. Kamyon çok yavaş gidiyordu. Neredeyse evimin tam önünde durmuştu. Tamam, tamam dedi. Haydi eve dönelim. İnsanları kurtarmak için itfaiyeci oldum. Ama biraz daha kesin olmalıydım. İsim vermeliydim. 9. ayrımın sonu. Sayfa 162.